Ayrım 24.
Şey, bu çok yeni bir durum. İlk kez grupta kendini böyle gözler önüne seriyorsun. Devam et, duyguların. Çok gerildiğimi hissediyorum. Galiba bunun nedeni belirsizlik. Eğer gruptan biri eliyle grubu işaret etti, gruba acı veren bir konuyu getirirse ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani nasıl yapacağımızı bilmesek bile hemen işe girişiyoruz. Ama sen söz konusu olunca bilmiyorum. Tamam, açık olmayan şey bunu bize neden anlattığın, dedi Tony. Öne doğru eğilip kalın kaşlarının altından gözlerini kısarak. Senden öğrendiğim bir şeyi sormama izin ver. Aslında bu geçen hafta ortaya çıktı. Neden şimdi? Philip'le bir pazarlık yaptığın için mi? Buradakilerin çoğu bu konuda hayır dedi. Bu durumda pazarlık bir anlam ifade etmiyor. Yoksa o olaydan kalan duyguların konusunda yardım mı istiyorsun? Yani bu olayı bizimle paylaşma konusundaki nedenlerin açık değil. Kişisel tepkimi istiyorsan yaptığın şeyle benim bir problemim yok. Sana hemen söyleyeyim. Stuart, Jill ve Rebecca konusunda ne hissettiysem onu hissediyorum. Yaptığın işte büyük bir problem olduğunu sanmıyorum. Bunu ben de yapabilirdim. Yalnızdın, seks ihtiyacın vardı. Bazı kadınlar seni rahatlatmak istedi. Onlara izin verdin ve herkes iyi vakit geçirdi. Büyük olasılıkla onlar da zevk almıştır. Yani kadınlardan yalnızca kullanılıyor ya da sömürülüyorlarmış gibi söz ediyoruz. Bu bir parçacık seks için yalvaran erkek ve tahtına oturmuş iyilik için verip vermeyeceğine karar veren bu kadın imgesi gerçekten sinirime dokunmaya başladı. Sanki onların da hoşuna gitmiyor bu iş. Tony alnına bir şaplak indirip yüzünü örten Pam'in sesine döndü ve Rebecca'nın da ellerini başına götürdüğünü fark etti. Tamam, tamam, bu son kartları bir kenara atıp yalnızca neden şimdi diyen kartla devam edeceğim. Güzel soru Tony. Başlamama izin verdiğin için teşekkürler. Birkaç dakika önce bana yardımcı olacak bir yardımcı terapistim olmasını diliyordum ve sen çıkıp bu işi güzelce hallettin. Bu işte çok iyisin. Terapi senin için iyi bir kariyer olabilirdi. Bir bakalım neden şimdi? Bu soruyu kendime pek çok kez sordum ama ilk kez işime yarıyor. Birincisi, bu açıklamanın Philip'le yaptığım pazarlık yüzünden olmadığını söylerken hepiniz haklısınız. Ama bunu da tamamen bir kenara koyamam. Çünkü bensen ilişkisi konusundaki saptamasında bir şeyler var. Philip'ten alıntı yapacak olursam doğruluk payı yok değil demeliyim. Julius Philip'e gülümsedi ama karşılığında bir gülümseme göremedi. Julius sözlerine devam etti. Burada söylemek istediğim şey şu, otantik terapi ilişkisinde karşılık eksikliği konusunda bir problem var. Zorluklarla dolu bir problem bu. Bundan dolayı Philip'in meydan okumasını kabul etmemin nedenlerinden biri bu problem. Julius bir karşılık bekliyordu. Çok uzun süredir konuştuğunu hissediyordu Philip'e. Döndü, şu ana dek söylediklerim konusunda sen neler hissediyorsun? Philip Julius'ın sorusuyla irkilerek başını çevirdi. Bir an düşündükten sonra grupta çok fazla şeyi açıklayanlardan biri olduğum kabul ediliyor. Bu doğru değil. Gruptaki birisi benimle olan deneyimini anlattı ve ben de tarihsel doğruluk amacıyla bazı şeyleri açıkladım. Bunun konuyla ilgisini söyler misin, dedi Tony. Kesinlikle, dedi Stuart. Doğruluktan söz edene bak Philip. Birincisi kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Ben senin kendini fazla açanlardan olduğunu düşünenlerden değilim. Ama ben daha çok yanıtının hedefe hiç yaklaşmadığını söylemek istiyorum. Julius'ın duygularınla ilgili sorduğu soruyla uzaktan yakından ilgisi yok. Philip alınmışa benzemiyordu. Doğru, tamam. Julius'ın sorusuna geri dönelim. Galiba soruyla kafam karıştı çünkü hiçbir duygum yok. Söylediklerinde duygusal bir tepki doğuracak bir şey yoktu. Bu en azından konuyla ilgili, dedi Stuart. Daha önceki yanıtın tamamen ilgisizdi. Bu yalancı bunama oyunundan sıkıldım artık. Pam elini öfkeyle bacağına indirdi. Philip'e karşı büyük bir öfkeyle konuşuyordu ve benim adımı söylemeyi reddetmene çok kızıyorum. Şu gruptan biri sözü kırıcı ve ahmakça. Bu yalancı bunamayla cehalet numarası yaptığımı mı ima ediyorsun, dedi Philip, Pam'in bakışlarından kaçarak. Yaşasın, dedi Bonnie kollarını kaldırarak. Bu bir ilk. Siz ikiniz nihayet birbirinizin varlığını kabul edip konuşuyorsunuz. Pam, Bonnie'nin sözlerini aldırmayarak Philip'le konuşmaya devam etti. Yalancı bunama, alternatifine göre iltifat olarak kalıyor. Julius'ın sözlerinde yanıt gerektirecek bir şey olmadığını söylüyorsun. Bir insan Julius'a nasıl yanıt vermeyebilir? Pam'in gözleri alev alev yanıyordu. Örneğin, dedi Philip, Belli ki senin aklında hissetmemi gerektiğini düşündüğün bir şey var. Seni ve düşüncesiz ve duyarsız sorunu ciddiye aldığı için minnettarlık duymayı deneyebilirsin. Sana verdiği bu ben sen sözünü tuttuğu için ona saygı duymayı deneyebilirsin. Ya da geçmişte yaşadıkları için acı duymaya ne dersin? Denetlenemez cinsel duygularıyla büyülenebilir ya da hatta özdeşleşebilirsin. Ya da kanserine rağmen seninle hepimizle çalışmayı kabul ettiği için hayranlık duyabilirsin. Ve bu daha başlangıç. Pam sesini yükseltti. Nasıl olur da bir şey hissetmeyebilirsin? Pam bakışlarını Philip'ten uzaklaştırıp bağlantılarını kopardı. Philip yanıt vermedi. Bu da kadar hareketsiz oturuyordu. Sandalyesinde öne doğru eğilmiş yere bakıyordu. Pam'in patlamasının ardından gelen derin sessizlikte Julius en iyi nasıl devam edebileceğini düşündü. Çoğunlukla beklemek en iyisiydi. En sevdiği terapi önermesinden biri demiri soğukken döv idi. Julius terapi sürecinin birbiri ardına gelen bir sıra izlediğini düşünüyordu. Önce duygusal ifade, ikincisi daha sakin anlayış ve o duygunun bütünleşmesi. Bugün yeterince duygusal ifade oldu diye düşündü. Hatta belki çok fazla. Şimdi artık anlayış ve bütünleşmeye geçelim. Dolaylı bir yol izleyip Bonnie'ye döndü. Şu yaşasına dönelim bakalım. Yine düşüncelerimi mi okuyorsun Julius? Bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi o şakamı düşünüp pişmanlık hissediyordum. Korkarım alay ediyormuş gibi ifade ettim. Öyle değil mi? Pam'e ardından Philip'e baktı. O sırada öyle düşünmedim dedi Pam. Ama evet, geriye dönüp bakınca biraz alaycılık vardı. Üzgünüm dedi Bonnie, ama buradaki bu kaynayan kazan sen ve Philip'in durmadan birbirinize sözlü sataşmalarınız, doğrudan konuşmanızla rahatladım o kadar. Ya sen diye Philip'e döndü. Sen de yorumuma kızdın mı? Üzgünüm, Philip yere bakmaya devam ediyordu. Anlamadım. Yalnızca onun gözlerindeki öfkenin farkındaydım. Onun mu dedi Tony, Pam'in gözlerindeki. Pam'e döndü, sesi bir an için titredi. Senin gözlerindeki öfke Pam. Tamam dostum dedi Tony, şimdi ilerliyoruz. Korktun mu Philip diye sordu Jill. Bunun alıcı tarafında olmak kolay değil, değil mi? Hayır, ben yalnızca bakışlarının, sözlerinin, benimle ilgili görüşlerinin benim için önemli olmamasının bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Yani senin sözlerinin, senin bakışlarının Pam. Sen ve benim ortak bir noktamız var gibi görünüyor Philip, dedi Jill. Sen de benim gibisin. İkimizin de Pam'le ilgili sorunları var. Philip Jill'e bakıp başıyla onayladı. Belki bir minnettarlık ifadesidir bu diye düşündü Julius. Philip'in daha fazla şey anlatmayacağını anlayınca Julius başka üyeleri söze katmak için gruba baktı. Etkileşim ağını genişletme fırsatını asla kaçırmazdı. Bir misyonerin inancıyla etkileşime ne kadar üye katılırsa grubun o kadar etkin olacağına inanıyordu. Pam'i de katmak istiyordu. Philip'e karşı patlaması hala havayı dolduruyordu. Bu amaçla Jill'e hitaben konuştu. Jill, Pam'in yorumlarıyla karşılaşmanın kolay olmadığını söyledin ve geçen haftada Pam'e baş yargıç dedin. Bu konuda daha fazla şey söyleyebilir misin? O bu yalnızca benim şeyim biliyorsun, emin değilim ve bu konuda iyi bir yargıya varamıyorum ama... Julius sözünü kesti. Dur, buradaki hareketi donduralım. Hemen şu anı. Pam'e döndü. Jill'in az önce söylediklerine bak. Onu dinlemediğini ya da dinleyemediğini söyleyişinle ilintili mi bu söyledikleri? Kesinlikle dedi Pam. Jill'in en mükemmel örneği. Bak Jill, az önce söylediğin şey şuydu. Benim söylemek üzere olduklarıma önem vermeyin. Önemli değiller. Ben önemli değilim. Yalnızca benimle ilgili şeyler. Kimseyi gücendirmek istemiyorum. Beni dinlemeyin. Yalnızca kendini elemekle kalmıyor, sıkıcı da oluyorsun. Bu sızlanma çok sıkıcı. Tanrı aşkına Jill, söyleyecek bir şeyin mi var? Kalk ve söyle. Peki Jill, diye ekledi Julius. Söyleyeceklerini bir girişe gerek duymadan söyleyecek olsaydın ne söylerdin? Eski güzel koşullu ses numarasıydı bu. Ona, yani sana Pam, korktuğum yargıç olduğunu söylerdim. Oturup beni yargılıyorsun. Senin varlığına rahatsız oluyorum. Hayır, açıkçası dehşete kapılıyorum. Bu yeterince doğrudan oldu Jill. Şimdi seni dinliyorum dedi Pam. Demek ki Pam, dedi Julius, burada senden korktuğunu ifade eden iki adam, Philip ve Jill var. Buna verecek bir tepkin var mı? Evet, büyük bir tepki. Bu onların problemi. Bunun senin de problemin olma olasılığı var mı diye sordu Rebecca. Bu belki hayatındaki diğer erkekler de böyle hissetmiştir. Bunu düşüneceğim. Bu son konuşmayla ilgili geri beslen vermek isteyen var mı diye sordu Julius. Bence Pam biraz kurnazlık yapıyor dedi Stuart. Katılıyorum. Senin bu konuda fazla düşüneceğini sanmıyorum Pam dedi Bonnie. Evet çok haklısın. Galiba hala Rebecca'nın Philip'i benim öfkemden kurtarmak istediğini söylemesi yüzünden acı çekiyorum. Bu bir ikilem değil mi Pam dedi Julius. Jill'e söylediğin gibi saçma olmayan geri beslemlere değer veriyorsun. Ama böyle bir geri beslem aldığında da ah nasıl da acıtıyor. Bu doğru. Demek göründüğüm kadar sert değilim. Ve Rebecca bu gerçekten acıttı. Rebecca söze girdi. Üzgünüm Pam, niyetim bu değildi. Philip'i desteklemek sana saldırmakla eşdeğer değil. Julius bekleyip grubu hangi yöne doğru yönlendirmesi gerektiğini düşündü. Pek çok olasılık vardı. Pam'in öfkesi ve yargıçlığı masadaydı. Peki ya diğer erkekler ne durumdaydı? Stuart ve Tony ve Pam ile Rebecca arasındaki rekabet de hala masanın üzerindeydi. Yoksa grup Bonnie ve onun alaycı yorumu üzerinde mi çalışmalıydı? Yoksa Pam'in Philip'e parlamasına mı odaklanmalıydı? Sabırlı olmanın en iyisi olduğunu biliyordu. Çok hızlı itmek hata olurdu. Bir avuç oturumdan sonra gerilimin azalmasına doğru belirgin bir ilerleyiş vardı. Belki bugünlük yeterince çalışmışlardı ama bunu ölçmek zordu. Philip çok az şey açıyordu. Derken grup Julius'ın hiç beklemediği bir yöne doğru ilerlemeye başladı. Julius dedi Tony. Merak ediyorum da acaba açıkladığın şeye karşı aldığın yanıtlardan memnun oldun mu? Çok fazla ileri gidemedik. Olanları bir düşüneyim. Sen neler hissettiğini söyledin. Pam de öyle ve sonra Philip'le benim açıkladıklarım konusunda bir şey hissetmediği için tartışmaya başladılar. Ve Tony, senin neden şimdi sorunu hiç yanıtlayamadım. O konuya geri döneyim. Julius düşüncelerini toplamak için biraz bekledi. Kendisinin ya da herhangi bir terapistin kendisine açmasının her zaman ikili etkisi olduğunun çok iyi farkındaydı. Birincisi kendisi için aldıkları vardı. İkinci olarak da grup için model oluşturmuş oluyordu. Açıkladığım şeylerden pişman olmadığımı söyleyerek başlayabilirim. Yani buradaki herkes beni durdurmaya çalıştı ama ben bitirmeye kesin kararlı bir şekilde inatçılık ettim. Bu benim için çok olağan dışı bir şey ve tamamen anladığımdan da emin değilim. Ama burada önemli bir konu var. Tony bu konuda yardım isteyip istemediğimi sordun. Belki de bağışlanmayı istiyordum. Hayır, sorun o da değildi. Bu konu üzerinde arkadaşlarımla ve bir terapistle birkaç yıl çalıştıktan sonra ben kendimi bağışladım. Size kesin olarak söyleyebileceğim bir şey şu. Geçmişte yani kanserimden önce bugün grupta söylediklerimi 1000 yılda geçse söylemezdim. Kanserimden önce diye devam etti Julius. Anahtar sözcük bu. Hepimiz ölüm cezasına çarptırıldık. Bu neşeli açıklama için hepinizin bana iyi para ödediğinizi biliyorum. Ama benimkinin onaylanması, mühürlenmesi ve hatta tarihinin atılması kesinlikle dikkatimi çekti. Melanomum bana garip bir rahatlama hissi veriyor. Bu da bugün yaptığım açıklamayla çok fazla ilintili bir şey. Belki bu yüzden bir yardımcı terapist sizin çıkarlarınız doğrultusunda hareket ettiğimden emin olacak tarafsız biri özlemini duyuyordum. Julius durdu sonra ekledi. Bugün benimle nasıl ilgilendiğiniz konusunda yorumda bulununca hiçbirinizin bana yanıt vermediğinizi fark ettim. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra Julius ekledi. Ve hala da vermiyorsunuz. Görüyorsunuz ya, bu yüzden yardımcı terapist istiyorum. Eğer hakkında konuşulmayan önemli bir şey varsa, diğer önemli şeyler hakkında da konuşulmayacağına inanmışımdır her zaman. Benim işim engelleri kaldırmak. İstediğim son şey bir engel olmak. Kendi dışıma çıkmak benim için zor. Ama benden kaçtığınızı hissediyorum ya da şöyle ifade edeyim, ölümcül hastalığımdan kaçıyorsunuz. Bonnie konuştu. Sana olanları konuşmak istiyorum ama sana acı vermek istemiyorum. Diğerleri de ona katıldı. Evet, şimdi tam üstüne bastın. Söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Bana acı vermenizin yalnız bir yolu var. O da kendinizi benden uzaklaştırmanız. Ölümcül bir hastalığı olan biriyle konuşmanın zor olduğunu biliyorum. İnsanlar parmaklarının ucuna basarak yürüme eğiliminde oluyor. Söyleyecek doğru şeyi bilmiyorlar. Bu benim için çok doğru dedi Tony. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama seninle kalmaya çalışacağım. Bunu hissediyorum Tony. İnsanların kendilerini bekleyen ölümle yüzleşmek istemedikleri için hasta insanlarla temas kurmaktan korktukları doğru değil mi dedi Philip. Julius başıyla onayladı. Bu söylediklerin çok önemli Philip. Buradaki durumu inceleyelim. Bu sözleri Philip'ten başka biri söyleseydi Julius ona kendi duygularını söyleyip söylemediğini sorardı. Ama şu aşamada yalnızca Philip'in söylediği uygun şeyi desteklemek istiyordu. Bir tepki bekleyerek grubu taradı. Belki Philip'in söyledikleri benim için doğru olabilir. Çünkü son zamanlarda bir şeyin beni öldürmeye çalıştığı kabuslar görüyorum. Sonra şu anlattığım kabus var. Hani treni, dağılan treni yakalamaya çalıştığım. Buzdağının altındakiler için her zamankinden daha fazla korktuğumu biliyorum dedi Stuart. Tenis arkadaşlarımdan biri dermatologtur ve geçen ay içinde iki kez deri lezyonlarıma bakmasını istedim. Aklımda melanom vardı. Julius dedi Pam, bana hastalığını söylediğinden beri aklımdasın. Erkeklere karşı sert olduğum konusunda söylenenlerden bazıları doğru ama sen bir istisnasın. Sen tanıdığım en değerli insanlardan birisin ve evet seni korumayı istiyorum. Philip seni zorlayınca böyle hissettim. Onun duygusuz ve duyarsız olduğunu düşündüm ve hala da öyle düşünüyorum. Ve kendi ölümümün daha fazla farkında olup olmadığım konusuna gelince. Bu olabilir ama ben farkında değilim. Sana söyleyebilecek teselli sözleri arayışın içinde olduğumu söyleyebilirim. Dün gece ilginç bir şey okudum. Nabokov'un anılarından bir bölüm. Konuş bellek. Hayatı birbirine benzer iki karanlık havuz arasındaki kıvılcım olarak tarif ediyor. Ölümden önceki karanlık ve ölümden sonraki karanlık. Sonraki konusunda bu kadar endişelenip önceki konusunda hiç düşünmememiz ne kadar garip. Bunun muazzam derecede güven verici olduğunu düşündüm ve sana vermek için hemen altını çizdim. Bu bir armağan Pam, teşekkür ederim. Olağanüstü bir düşünce ve aynı zamanda güven verici ama nedeni konusunda pek emin değilim. İlk havuz doğumdan öncesi konusunda daha rahatım, daha arkadaşça geliyor. Belki onu umutla birleştiriyorum, gelecek şeylerin potansiyeliyle. Bu düşünce dedi Philip, Schopenhauer için de güven vericiydi. Bu arada Nabokov kuşkusuz bunu ondan aşırmış. Schopenhauer ölümden sonra doğumdan önce olduğumuz şey haline geleceğimizi söyler ve böylece birden fazla hiçliğin olanaksızlığını kanıtlamış olur. Julius yanıt verme fırsatı bulamadan Pam öfkeyle Philip'e bakıp bağırarak yanıt verdi. İşte tam burada senin bir danışman olma arzunun neden koca bir şaka olduğunun mükemmel bir örneğini görüyoruz. Burada hassas duyguların ortasındayız ve en önemli şey senin için önemli tek şey göndermelerin doğruluğu. Schopenhauer'un bir zamanlar belli belirsiz buna benzer bir şey söylediğini düşünüyorsun. Ne kadar önemli. Philip gözlerini kapatıp konuşmaya yapmaya başladı. İnsan büyük bir hayretle binlerce yıllık var olmayıştan sonra birdenbire var olduğunu görür. Bir süre yaşar ve sonra yeniden yok olması gereken aynı oranda uzun zaman gelir. Schopenhauer'un yazılarının büyük bir kısmını belleğime yazdım. Additional Remarks on the Doctrine of the Vanity of Existence. Varoluş kibri doktrini üzerine ek saptamalar adlı makalesinin 3. paragrafı. Bu senin için yeterince belirsiz mi? Çocuklar kesin şunu dedi Bonnie tiz bir sesle. Kendini kaybediyorsun Bonnie, bu çok hoşuma gitti dedi Tony. Başka duygusu olan var mı diye sordu Julius. Bu çapraz ateşin ortasında kalmak istemiyorum. Büyük toplar ortaya çıkarılıyor dedi Jill. Evet dedi Stuart. İkisi de darbe indirme fırsatına direnemiyor. Philip Schopenhauer'un sözlerini kullanan birisi hakkında yorum yapmak zorundaydı ve Pam de Philip'e koca bir şaka deme fırsatını kaçırmadı. Onun koca bir şaka olduğunu söylemedim. Ben dedim ki... Bırak artık Pam, hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ne demek istediğimi biliyorsun. Stuart geri çekilmiyordu. Ve Nabokov'la ilgili o patlama, sınırı aştın Pam. Onun kahramanı hakkında kötü konuşuyorsun. Sonra da Schopenhauer'un sözünü ödünç alan birisini övüyorsun. Philip'in söylediğin bir şey düzeltmesinin ne sakıncası var? Schopenhauer'un kendisi için taşıdığı önceliği işaret etmesi büyük bir suç mu? Bir şey söylemem gerek dedi Tony. Her zaman olduğu gibi bu adamların kim olduğunu bilmiyorum. En azından şu Nabokov dedi Pam. Tony için sakladığı yumuşak ses tonuyla. Büyük bir yazardı. Lolita adlı romanını duymuş olmalısın. Evet, filmini gördüm. Bu tür konuşmayla kısır döngüye giriyorum. Bilmemek kendimi aptal gibi hissetmeme neden oluyor. Sonra suspus oluyorum. Ardından kendimi daha da aptal hissediyorum. Konuşarak bu döngüyü kırmam gerek. Julius'a döndü. Duygular konusundaki soruna gelince. Bir duygun bu, aptalca. Diğeri bir an için geçerli, Philip. Bu senin için yeterince belli belirsiz mi diye sorduğu zaman. O an Philip'in dişlerini gördüm ve gerçekten keskin dişlerdi. Ve Pam'e karşı hissettiğim başka duygular var. Ona bakmak için döndü. Pam, seni çok tutuyorum. Seni gerçekten beğeniyorum ama sana bir şey söyleyeyim. Senin kötü tarafına gerçekten gelmek istemezdim. Seni anlıyorum dedi Pam. Ve dedi Tony, söyleyeceğim en önemli şeyi unuttum. Bütün bu tartışma bizi yolumuzdan çıkardı. Seni nasıl koruduğumuz ya da senden nasıl kaçtığımız hakkında konuşuyorduk Julius. Sonra Pam ve Philip'le konudan hızla uzaklaştık. Bu durumda senden yine kaçmış olmuyor muyuz? Biliyor musun, şu anda öyle hissetmiyorum. Şu anda olduğu gibi samimi şekilde çalıştığımız zaman tek bir yol üzerinde kalamayız. Düşünceler yeni kanallara akıp durur. Ve bu arada Philip'e döndü, samimi sözünü bilerek kullanıyorum. Öfkenin ilk kez ortaya çıktığını gördük. Bunun gerçek bir samimiyet işareti olduğunu düşünüyorum. Bence Pam'le ona öfkelenecek kadar ilgileniyorsun. Philip'in kendi başına yanıt vermeyeceğini bildiğinden onu dürttü. Philip... Başını iki yana sallayan Philip yanıt verdi. Hipotezini nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey var. Ben de Pam gibi sana söyleyecek rahatlatıcı ya da konuyla ilgili şeyler aradığımı itiraf ediyorum. Schopenhauer'un yaptığı gibi her gün Epiktetos'un çalışmalarını ya da Upanishad'ları okuyorum. Tony'ye doğru baktı. Epiktetos 2. yüzyıl Roma filozofuydu. Upanishad'lar da kadim kutsal Hindu kitaplarıdır. Geçen gece Epiktetos'tan önemli olabileceğini düşündüğüm bir bölüm okudum. Bir kopyasını çıkardım. Basit bir şekilde Latinceden konuşma diline çevirdim. Çantasına uzanıp herkese birer kopya verdi. Sonra gözlerini kapatıp bölümü ezberden söyledi. Bir deniz yolculuğunda gemi demir attığında su almak ve bu arada birkaç bitki ve deniz kabuğu toplamak için sahile çıkarsınız. Ama aklınız her zaman gemidedir ve her an geminin kaptanı çağırabilir diye durmadan etrafınıza bakınırsınız. Bu çağrıya kulak vermeli ve size bağlanıp ambara atılan bir koyun gibi davranılmaması için bütün o şeyleri atmalısınızdır. İnsan hayatında da durum böyledir. Deniz kabukları ve bitkiler yerine eş ve çocuklar varsa hiçbir şey onları almamızı engel olamaz. Ama kaptan çağırırsa bütün o şeyleri geride bırakarak ve arkanıza bakmadan koşarsınız. Ve eğer yaşlıysanız kaptan çağırır ve siz hazır olmazsınız diye gemiden fazla uzaklaşmazsınız.